Merhabalar, Press'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Özgür Gültekin, Mithat Fabian Sözmen'le beraberiz. Merhaba Fabian.
Merhaba.
Fabian'cığım, bizim böyle yemek küfesiymiş, götürmüş gibi sponsorlarımız olmadığı için çayımı teknik ekipten arkadaşlarım Hasan'la Onur getirdiler. Onlara da bir selam çakarak başlayalım şeyimize, programımıza. Yine Süper Lig'le başlayalım. Hızlıca bir değerlendirme yapalım. Şimdi Süper Lig'in genel bir tablosunu çıkarmaya çalışayım ben sana. Topu oradan sonra atayım. Liderimiz Trabzonspor, Sivas deplasmanında bir puanla geri döndü. Ama bu Trabzonspor için tabii ki bir kötü giriş manasına gelmiyor. Trabzonspor yine bildiğimiz Trabzonspor. Sivas deplasmanında her takım için zorludur yani. Sivas deplasmanına gitmeden önce bir puan alacaksınız deseler kimse itiraz etmeyebilir ligde. Onun dışında...
Bir de kar yağdı yani.
Tabii kar yağdı. Zemin de bayağı sıkıntılıydı yani. Hava şartları dolayısıyla. Onun dışında Galatasaray ile Fenerbahçe ilk maçlarına çıktı. Yeni hocalarıyla ilk maçlarına çıktı. Puan kayıpları var. Galatasaray'ın biraz daha sansasyonel bir maçı vardı Fenerbahçe. Gerçi ikisi tartışılır yani şey açısından. Konuşulacak çok mesele var ikisi açısından da. Beşiktaş'ta zor da olsa fena olmayan bir oyunla ve bir golle haftayı karlı kapatanlardan biri oldu. Şimdi özel olarak konuşacağımız belki Dominik Torrent ve İsmail Kartal meseleleri olabilir. Buradan bir başlayalım istersen. İlk maçlarına çıkan iki hoca vardı. Çok iyi performans sergilediklerini söyleyemeyiz hocaların ya da takımların. Tabii bunun farklı sebepleri var.
Dominik Torrent için konuşacak olursak bir kere zaten adam 4 gün önce falan geldi buraya. Gerçi uzun süredir takımı izliyormuş ama yani ne olursa olsun 3-4 gündür buradasınız ve yanınızda bir yardımcı da yok. Bu da yönetimin ne kadar bu süreci kötü yönettiğinin bir başka ifadesi aslında. Yani hoca geliyor, işte bazı işte haberler çıktı, Tuğber Tanrı vermiş gelecek işte Spezia'dan falan diye, ama onlar da büyük ihtimalle taraftarı herhalde şey yapmak için de. Çünkü yani anlaşılmış bir durum yok ortada yani. Ama bu haberler servis edildi, sonra anlaşıldı ki Spezia'dan izin alamıyor ve gelemiyor hoca. Dolayısıyla adam maça Türk bir yardımcısı olmadan, yani ligi bilen birisinin yanında olmadan çıktı ve bunun da aslında şeylerini maç içerisinde gördük. Yani Hatay'ı ne kadar tanıyordu o ciddi bir soru işaretiydi. Kendi oyuncularını ne kadar tanıyordu o ciddi bir soru işaretiydi. Yani Aytaç tercihi özellikle bunu biraz gösteriyordu ki yani çok fazla elinde de şey de yok. Yani oynatabileceği başka oyuncu da var mıydı? Orası da soru işareti. Çünkü hani eksiklerin yani takımın durumu şu anda zaten malum. Kadronun durumu ve eksikler. Dolayısıyla işin öyle bir boyutu var. Ama karşı tarafa baktığımızda Ömer Erdoğan zaten hani kendisi de söyledi. Torrent'in maçlarını da, önceki maçlarını da izlemişler. Bu maça hazırlanırken. Tabii şu aşama itibariyle aslında saha içerisinde Galatasaray'ın problemlerine baktığımızda çok doğal olarak hala Fatih Terim döneminden kalma önemli problemler devam ediyor. Yani hani yediği gollere de baktığımızda. Dolayısıyla yani evet, Ömer Erdoğan Torrent'i izlemesi önemli ve maç içerisinde buna dair bazı önlemler geliştirmiş olması önemli ve sahada da karşılığını veren şeyler de bunlar. Ama aslında bunlar aynı zamanda Fatih Terim döneminden kalma sıkıntılardı. Yani beklerin ileride ikisinin birden ileride yakalanıp geçiş hücumunda Galatasaray'ın gol yemesi de Fatih Terim döneminin klasiklerinden biriydi. Hücuma çıkarken yapılanları da yine öyleydi. Ki yani Torrent'in bu konuda aslında bir dokunuşunun olması bekleniyor geldiği futbol ekolü itibariyle. O da ama zaman isteyen bir şey.
Evet.
Yani sonuçta hani 4 günde bir şeyleri değiştiremezsiniz. Buna rağmen olumlu birkaç şey de görüldü. Maç aslında çok iyi bir maçtı. Yani hani
çok heyecanlıydı.
Belki yani de Süper Lig'de yani bu sezonun en tempolu maçlarından biriydi. Yani goller itibariyle de öyleydi ama hakikaten korkunç da bir hakem yönetimi de
inanılmaz ya. Vardı. Ona belki bir başlık açmak gerekir yani. Hakem performansları, şimdi biz alınan sonuçları buralara bağlayan ya da işte buralardan ligi tarif etmeye çalışan bir noktada durmuyoruz netice itibariyle. İzleyeceğimiz de bunu biliyordur. Ama hakem performansları gitgide kötüye gidiyor yani. Bu da ayrı bir başlık olabilir yani.
Evet, yani oraya değiniriz. Hani gelmişken şunu söylemek belki gerekiyor. İşte Beşiktaş maçında da gördük yani ayağına basıyor. Ya var yani, var. Yani ayağına basıyor. Çok yani bu kaçırılabilecek çok bir şey değil yani. Ya da işte ne bileyim, Galatasaray maçında oluyor. Büyük ihtimalle başka maçlarda da pek çok şey görüyoruz. Yani biraz bilmiyorum, VAR'da ne oluyor yani, şey mi? hani maçı çok izlemiyorlar herhalde. Bir yemek söylüyorlar, yemek yiyorlar falan herhalde. Şu kesin yani VAR'ın ligimize bir hakem yönetimleri anlamında bir katkısı olmadı ve hatta belki de daha kötüye de götürdü. Çünkü VAR'ın hangi noktada devreye girdiği, hangi noktada devreye girmediği aslında oyunu yönetenlere çok ciddi bir şey sağlıyor. Bir hakimiyet sağlıyor ve hangi noktada devreye girip devreye girmediği de sonucu belirliyor. Bu bakımdan hani daha adil bir lig olmadı. Onu söyleyelim. Sonra yeniden maça dönelim. Ya dediğimiz gibi hani 4-2'de 5-5'te bitebilirdi maç. 4-4 de olabilirdi. Yani o bakımdan epey enteresan ve şeydi. Heyecanlı bir maçtı. Tabii Galatasaray'ın savunmatik zaafları hani bunda büyük rol oynadı ve Torrent'in de şu an buna en azından şu an itibariyle ve ilk maç itibariyle getirmeye çalıştığı çözümlerin çok da çözüm olmadığını hani şu an itibariyle bunun bir geçerliliği yok yani hani bunu gördük. Tabii Galatasaray'da hani Nelson'un olmaması önemliydi. Yani Torrent biraz şanssız bir başlangıç yaptı denebilir tüm bu şeyler itibariyle. Yani hem işte şey yok, Nelson yok, hem takımdaki başkaca eksiklikler, hem Hatay gibi iyi bir takıma karşı oynuyorsunuz, hem Ömer Erdoğan ve ekibi gibi yani iyi bir teknik heyete karşı oynuyorsunuz. O bakımdan hani yani bir maçta zaten 4 gündür burada olan bir teknik direktöre karşı çok fazla yargıda bulunmak doğru olmaz ama hani mucizeler yaratmayacak sonuçta.
Muhakkak.
Bu isim ve Galatasaray'ın şu anda bulunduğu konum itibariyle de ancak şöyle bir durum var. Hakikaten riskli bir pozisyonda. Çünkü hani kaybettikçe bu bir kar topu etkisi yaratıyor. Yani oyuncuların özgüveni gittikçe azalıyor. Alt sıralara yaklaştıkça işler hani gittikçe daha kötü gitmeye başlıyor. Dolayısıyla bilmiyorum nasıl olacak ama hani bu ligi bilen bir isim ihtiyacı günler geçtikçe daha fazla öne çıkıyor. Çünkü hani belli noktalarda uyarılmaları gerekiyor. Hani ya da onun dışında Galatasaray'ın en acil şu anda ihtiyacı tabii ki bir kaleci yani. Hani çünkü
Tabii canım.
yani hani bilmiyorum. Şimdi hakikaten buna dair keşke zamanında soran olsaydı da biz de öğrenseydik. Yani hani neye göre Fatih Terim ve yönetim İsmail Çipe'ye yeni sözleşme verdi.
Çocuğa
Hakikaten
yazık ya. İsmail
akıl
Çipe'ye
alır
yazık
gibi
yani.
değil.
Şimdi bu inanılmaz bir şey yani. İsmail Çipe'nin ne suçu var?
Yani.
Çocuk kapasite bu kadar belki de yani.
Tabii canım İsmail Çipe'nin bir suçu yok. Ve şunu da merak ediyorum. Hani Fatih Öztürk şu anda ne durumda olabilir ki onun yerine İsmail Çipe tercih ediliyor? Hani Covid falan geçirdi Fatih Öztürk ama onun öncesinde de İsmail Çipe tercih ediliyordu zaten Fatih Öztürk'ün önünde. Yani hani ne olmuş olabilir? Ya çünkü herhangi bir sokaktan bir altyapı daha önce amatörde kalecilik yapmış birisi varsa İsmail Çipe'den farklı bir performans sergilemeyecektir. Dolayısıyla o işin oraları hakikaten soru işareti ama Galatasaray'ın bir kaleci ihtiyacı çok acil bir şekilde kendini hissettiriyor. Onun dışında şu anda santrforu da yok. Muhammed
Santrfor yok,
zaten
evet.
Afrika Kupası'nda, Cagne sakat, Halil Dervişoğlu da bir 9 numara değil. Problemlerini yaşıyor sezon başından beri 9 numara oynatıldığında.
Evet. Ama en
Ve
önemli
çok kritik
burada
bir Kasımpaşa maçına çıkacaklar. Orada da orta saha da yok. Yani
evet, orta sahada
Taylan'la
bir
Berkan yok
problem
çünkü.
var.
Ya zaten
Ya
orta saha problemli.
onu diyecektim. Taylan'la Berkan zaten bir
Orta saha da orta saha
problem
problemli.
içerisinde, öyle gözüküyor. En olumlu özellik olarak Galatasaray için ben Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsedebiliriz. Yani bu kaos içerisinde her maç neredeyse üzerine koyan, geri durmayan, yani takım kötü bile olsa, kötü bile oynasa, Kerem bir şekliyle yolunu bulan ve takımı ileriye taşımaya çalışan bir yapıda sezon sonunda çok Türkiye'de kalmayacak gibi gözüküyor gerçi de. O Galatasaray
Evet
için
ve
en
yani
olumlu
şu
şey.
şey yani frikik golü de zaten hani hafta içinde hani o frikik çalıştığını gösteren görüntüler ardından hemen golün gelmesi hani ne kadar işini ciddiye aldığını, ciddi şekilde çalıştığını ve dış etkenlerden de çok fazla şey olmadığını bundan olumsuz etkilenmediğini gösteren bir şey olması bakımından Galatasaray için ve Kerem Aktürkoğlu için sevindiriciydi. Bir ve o şey pozisyonunda hani düşmediği için verilmeyen penaltı meselesinde de düşmemesini ben olumlu buluyorum. Ama genel olarak hakemlerin de bu tip şeyleri ödüllendirmesi, ekstra ödüllendirmesi gerekiyor bence. Yani hani dürüst davranan bir karşınızda bir şey varsa, bir oyuncu varsa kendini hemen atan ve sonra işte VAR'da inceleniyor, böyle incik cincik bir müdahale bulunuyor mesela, hemen penaltı veriliyor. Ama oyuncu kendini atmazsa onun hiçbir şeyi kalmıyor.
Ya işte
Kıymeti, harbiyesi
bu oyuncu
kalmıyor.
açısından problem değil mi? Yani bozuk düzende sağlam çark olmaz var ya Pir Sultan Abdal'a. Yani şimdi Kerem Aktürkoğlu cezalandırıldı yani. Şey yaptı, doğru bir şey yaptığı için biraz. Problem de aslında bu hakemlerle alakalı biraz. Problemin büyük bir
Evet.
yanı daha doğrusu.
İşin Galatasaray boyutu böyle. Fenerbahçe'ye geldiğimizde
Evet, orada da
yani
İsmail
çok iyi
Kartal ilk
sonuç.
maçına çıktı. Evet.
Evet, ve hani maça baktığımızda çok iyi sonuç diye değerlendirmek lazım. Çünkü yani ilk yarı boyunca şut çekmeyen bir Fenerbahçe, çok çekmeye
65'te mi ne
niyetli
ilk
olmayan bir
şut zaten?
Fenerbahçe.
65'te mi 60'ta mı ilk şut? Yanlış hatırlamıyorsun.
Evet, ve gol de tam bir şut değil aslında
Değil.
yani. Hani
Karambolden.
denk geldi de oldu gibi bir gol oldu. Ya bu bakımdan hani değerlendirdiğimizde hakikaten bu tip puanlar önemli yani. Hani hiçbir şey yapmadığınız bir maçtan puanla dönüyor olmanız ve aslında kazanabilirdiniz. Bir anda savunma, kaleci ortak bir hata olmasa kazanabilirdiniz ve müthiş bir piyango olurdu bu. İsmail Kartal'a da hani bu aşamada çok fazla kızılacak ya da hani niye bir maçta her şey değişmedi denilecek bir durum yok. Fenerbahçe'nin hani daha önce bu maçta da biraz devam etti ve özellikle hücumdaki bu üretememe halinin yani İrfan Mesut bir arada olsa işler düzelecek değil. Yani o ne kadar çok kaliteli futbol zekası yüksek ismi sahaya koyarsak bu işler düzelir de öyle olmuyor bu iş. Yani hani bunu görüyoruz Fenerbahçe'de. Bu oyuncuların da birbiriyle oynamak istediğine dair hani takım içerisinde öyle bir pozisyonları var. İrfan Can, Mesut ve Mert Hakan birlikte oynamak istiyor. Bunu dayatıyor teknik heyete diye. Hani böyle bir şey varsa bu zaten bir problem. Ama saha içerisinde de bunun hiçbir şeyinin olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe adına olumlu bir şey olmadığını görüyoruz. Mesele farklı yetenekleri farklı aynı saha içerisinde kombine edebilmekte. Yani teknik direktörlük mahareti de bu. Fenerbahçe'nin hani hücum hattında bu sıkıntıyı mutlaka çözebilmesi gerekiyor. Çünkü hani ya bu kadar oyuncu ve hani pek çok kaliteli oyuncu ama ileride hiçbir şey üretemiyorsunuz. Bu çok ciddi bir sıkıntı.
Orada
İsmail
Fenerbahçe
Kartal'ın
meselesinde
da herhalde eğileceği birinci mesele bu olacak yani.
evet yani burada İsmail Kartal'la ilgili çokça tabii tartışma dönüyor yani neden geldi işte o sonrasında başka bir hoca mı gelecek falan gibisinden yani burada da yine başarısızlığın üzerine kalacağı isimlerden birisi olma ihtimali yüksek İsmail Kartal'ın eğer sonuçlar böyle giderse tabii başarısız olduğunu söylemiyorsun İsmail Kartal çünkü değerlendirme yetecek kadar veri yok elimizde. Göreceğiz beraber. Yani
Ama
Fenerbahçe'nin kronik
şöyle bir
sorunlarını
risk de var.
çözebilmesi mümkün olacak mı?
Evet, şimdi şöyle bir risk de var ama yani Fenerbahçe'de bunu son yıllarda çok gördük. İsmail Kartal iyi bir performans sergilerse
Evet.
ve sezona da İsmail Kartal iyi, sen iyi gittin diye İsmail Kartal'la başlanırsa yine 6. haftada bir önümüzdeki sezon 6. haftasında bir teknik direktör değişikliği olursa hani dejavu tamamlanmış olur herhalde. Fenerbahçe'de yıllardır çok örneğini çokça gördük çünkü bunun. Yani keşke İsmail Kartal tüm bu sürecin başında getirilseydi.
Evet.
Yani Ali Koç tecrübesinde artık bir yönetimin de getirmek istedikleri yüksek profilli hocanın devre arasında gelmeyi çok kabul etmeyeceğini tahmin edip böyle bir şey yapması gerekiyordu. Çünkü yani epey bir hafta kaybetti Fenerbahçe. Epey bir puan kaybetti bunun sonucunda. Yani yine yönetimlere yazan bir başka şey olduğunu düşünüyorum ben. Süper Lig bahsini kapatmadan önce şimdi Galatasaray meselesinde hani Torrent, Fatih Terim, yönetim falan çok böyle tartışılıyor ve belli başlı mitler var. Yani ben onlara da değinmek istiyorum. İşte birincisi tamam çok fazla hakem hatası şu bu oluyor ama işte Fatih örneğin şöyle bir şey var Galatasaray taraftarlar arasında çok tartışılan. Fatih Terim referandum döneminde evet videosu çekmedi bu yüzden siyaset onu cezalandırıyor diye. Yani bir kere Fatih Terim'in ben bu kadar iddianın aksine siyasetle birebir ilişkilerinin şöyle zannedildiği gibi kötü olduğunu falan düşünmüyorum. Fatih Terim'in kadim dostu Mehmet Ağar'dır ve Mehmet Ağar'ı şu anda iktidar içerisinde nasıl bir pozisyonu olduğunu herkes biliyor. Onun dışında işte şöyle bir şey var. İktidar Galatasaray'ı bitirmeye çalışıyor. Yani niye iktidar Galatasaray'ı bitirmeye çalışsın? Yani Türkiye futbol ekonomisi içerisinde böyle bir pozisyonu olan, Türkiye'de en fazla taraftarı olan, reytingi en yüksek ikinci takımı niye bitirsin yani? Şey,
Bitirip ne
reytingi en yüksek
yapacak yani?
demiyorum.
Yerine bir
En
şey
çok
mi koymaya
taraftar
çalışacak?
olmasına rağmen, çünkü Fenerbahçe'nin her zaman daha fazladır reytingi. Yani niye bitirmeye çalışsın? Yani evet, servet yardımcı TFF belli bir klik içerisinde orada Fatih Terim'le hani ve daha sonra yönetimle de yaşanan çok ciddi krizler oldu ve Türkiye'de TFF'nin yönetiliş biçimi bakımından da hakikaten bu bakımdan biraz bir cezalandırma formülü yürütüldüğünü düşünebiliriz. Geçen sene de Fenerbahçe'ye karşı da hani bunun olduğuna dair belli bir hissiyat edinmiştik. Çünkü hani bu kadar hakem hatasına rastlamak ağırlarda falan garip bir şey. Ama hani bunu böyle Galatasaray'ı bitirme çabası, Fatih Terim'in referandumda evet demediği için Fatih Terim'i cezalandırma falan. Yani bireysel şeydir buradaki husumetler. Hiç öyle bunları büyük böyle siyaset şeylerine oturtmaya çalışmasın kimse. Çünkü öyle bir hiçbirinin öyle bir pozisyonu yok yani. Hani Fatih Terim'den de devrimci çıkartmayın yani. Hani biz bu kadar hafıza bu kadar şey mi ya? Bu kadar unutuluyor mu yani her şey?
Maalesef, maalesef unutuluyor.
Yani
Ya o, Fatih Terim hiçbir zaman zaten siyasi tavrını ya da nerede durduğunu, desteğini falan sözlü olarak ifade etmemiştir ki. Ama Fatih Terim bilinir ne oldu yani.
ettiyse de yani ya da ilişkileri itibariyle de her zaman bilinen devletle arası her zaman çok
Evet.
iyi bir isimdir.
Evet.
Yani
Yani bu buradan biraz
bilmiyorum
Galatasaraylıların
böyle kafadaki şeylere siyasi pozisyon yani bütün takımlar için geçerli bu. İşte herkes kendisinin takımının çok böyle erdemli bir yerde olduğunu falan düşünmek istiyor. Siyasi pozisyon içerisinde de kendisini öyle onu öyle bir yere konumlandırmak istiyor belki ama bu işler gerçekte böyle yürümüyor yani. O bakımdan sizin hayattaki erdemli duruşunuzla taraftarı olduğunuz bu büyük camiaları yönetenlerin ya da oraların büyük isimlerinin aynı şeyi takip ettiğini düşünmeyin. Yani zaten onların hayattaki ayrıcalıkları, kazandıkları paralar, şunlar bunlar da ondan çok daha farklı sizden de yani. Bu tüm bu sistem içerisinde konumlandıkları pozisyonda o bakımdan yani keşke herkes bu tip konularda daha böyle gerçekçi yorumlar yapsa. Bütün camialar için söylüyorum bunu.
Evet, kesinlikle. Şimdi Süper Lig'e dair bir Süper Lig şeyini konusunu kapatmadan önce birkaç bir şey ben naçizane söylemek istiyorum. Yani şimdi bugün gelinen tablo açısından puan durumuna baktığımızda ligin üst sıraları Trabzonspor zaten arayı açmış durumda da Konyaspor, Hatayspor, Başakşehir, Adana Demirspor bunlar ilk 5. Şimdi konuştuk. Dominik Torrent, İsmail Kartal, şimdi hocalar geliyor gidiyor, o gönderiyor falan. Ya burada Süper Lig için Türkiye'deki futbolun en yüksek ligi için yapılması gereken şey çok da atla deve bir şey değil. Yani şimdi Ömer Erdoğan'ın Hatayspor'u ile Dominik Torrent'in Galatasaray'ı ki henüz Dominik Torrent'in Galatasaray'ı değil ama yani aradaki farkın çok açık olmadığı ortada. Biraz kafayı çalıştıran hocalar, biraz analiz yapabilen, biraz oyuncularla iyi iletişim kuran ve sahaya bir taktik koymaya çalışan her takım bu ligde iş yapıyor. Atla deve işler değil. Biraz kafayı çalıştırmak lazım galiba buralarda. Kulüpler açısından söylüyorum. Burada Beşiktaş taraftarı da mesela Önder Karaveli'ye dair henüz tam bir şey olmuş değil. Yeşil ışık yakılmış değil. Hep böyle bir beklenti var. Başka hoca mı? Yani başka hocaya ne gerek var? Karaveli'den başka ne yapacak yani yeni gelen hoca? Zaten ortada bir şampiyonluk iddiası çok zayıf. Yani artık imkansız demek istemiyorum da çok zayıf yani çok çok. Burada gençler oynuyor mu? Oynuyor. Oyun var mı? Var. Geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Daha neyin derdindeyiz yani şimdi. Buradan yürümek lazım bence. En azından Süper Lig'de belki ders çıkaracaksak bu sezondan böyle bir ders çıkarsak keşke diye bir şeyler söylemek istedim. Bilmiyorum sen ne dersin de.
Ya evet yani ben işte geçen haftalarda da burada hani konuşuyorduk. İlk yarıda üç büyüklerle diğer takımlar arasındaki en büyük fark ne dersek bence teknik heyetlerinin meseleye ne kadar kafa yordukları yani. Hani bence bu şey de çok eksikti. Üç takımda ki hani Vitor Pereira biraz yönetimle zaten belli bir noktadan sonra çok fazla problemler yaşamaya başladığı için yani onda da çok fazla suç bulamıyorum. Ama yani özellikle Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın teknik heyetleri için ben konuşacak olursam ben ciddi bir ortaya konulan emek bakımından çok ciddi bir eksiklik görüyorum. Ya da yani Fatih Terim teknik heyeti özelinde konuşursak zaten yanındaki yardımcıların çok etkisiz elemanlar olarak öne çıktıklarını görüyorum. Yani bu diğer takım, örneğin bir Ömer Erdoğan ve onun teknik heyetini düşündüğümde ortada çok ciddi bir tembellik ve emek koyma, ortaya emek koyma problemi olduğunu düşünüyorum. Bu da bu teknik heyetler, hani yeni gelen teknik heyetleri düşündüğümüzde hani sabırdan başka, eğer ortaya gerçekten şeylerini koyuyorlarsa, yani belli bir çalışkanlık varsa, yapılması gereken tek şey sabır göstermek. Yani çünkü tanıyacakları, oyuncuları tanıyacaklar, ligi tanıyacaklar. Yani madem getirdiğiniz takımın başına, ki ben hani Galatasaray özelinde mesela konuşacak olursak, sezon sonunda yönetiminde, teknik direktöründe değişeceğini düşünüyorum. Ama yani madem şu anda getirdiniz, hani sabırdan başka bir şey yok. Yani İsmail Kartal için de geçerli, Beşiktaş
Bence de.
için de geçerli.
Yani çok böyle yapılması gerekenler aslında bilinmez şeyler değil ama bunlara dair biraz hesaplar başka olduğu için sanırım ortaya konan icraatlar da böyle başka olabiliyor. Süper Lig bahsine dair söyleyeceğimiz başka bir şey yoksa buradan Djokovic'e geçelim Fabian. Djokovic de süreç nihayete erdi. Djokovic Avustralya Açık'ta yok. Avustralya'dan sınır dışı edildi. Yani geçtiğimiz hafta da bahsettik. Süreci hemen bir hızlı özetleyeyim. Yani Djokovic Avustralya Açık'a katılmak için Avustralya'ya gittiğinde aşı olmayı reddettiği için bekletildi. Orada bir restleşme başladı. Sırbistan tarafı işte burada neden Djokovic'i almıyorsunuz diyerek mültecilerin tutulduğu otelde tutulmasına falan itiraz ettiler. Djokovic açıklamalar yaptı, tıbbi muafiyet istedi. Djokovic'in çelişkili açıklamalarda bulunduğunu da gördük falan filan. Süreç böyle devam etti. İkinci kez vizesi iptal edildi. İtiraz yaptığı itiraz da reddedilince mahkeme tarafından, Avustralya Federal Mahkemesi tarafından Djokovic sınır dışı edildi ve Avustralya Açık'ta bu sene yok. Geçen senenin şampiyonu. Bu sene yok. Şimdi burada geçen hafta da seninle bahsetmiştik. Yani Avustralya tarafından verecek olan kararın önemli olduğu. Karar neticesinde doğru bir karar olduğunu ben düşünüyorum. Ama bilmiyorum sen ne dersin?
Yani işi şimdi hukuki boyutuna baktığımızda zaten Djokovic bir ayrıcalık talep ediyordu ve bu ayrıcalık sağlanmadı. Bu son derece normal ve hani Djokovic bunun olumsuz sonuçlarıyla karşılaşan ilk sporcu da değil zaten, ama en büyük profil, en yüksek profilli sporcu olduğu için bu mesele bu kadar büyüdü. Zaten hani şu an itibariyle baktığımızda belki de pandeminin başından bu yana bu tartışmanın en yüksek tonda tartışıldığı süreci hani geride bıraktık. Bu da yani az önce söylediğim gibi Djokovic'in tenis tarihinin belki de en önemli, en büyük isimlerinden biri olmasıyla alakalı. Yani hani şu anda Federer ve Nadal zaten tenis tarihinde en yüksek seviyeleri görmüş 3 sporcu ve şu anda hani onları izliyoruz aslında, gelmiş geçmiş en büyük tenisçiler bunlar oldular artık. Djokovic bu noktada hani iki Federer ve Nadal'ın da önüne geçme fırsatı aslında bu sene itibariyle ciddi bir şekilde vardı, ama yani bu mesele artık, çünkü Avustralya Açık'ta yer alamayacak, ama hani bundan sonraki acaba Grand Slam'lerde yer alabilecek mi? O da şu anda ciddi bir soru işareti. Çünkü Roland Garros da belli bir irade beyanında bulundu. Diğerleri de bunu takip ederse hani Djokovic'te aşı olmayacağını düşünüyorum. Hani bu kadar meseleden sonra, yani bunu çok ciddi bir kendince ilkesel ahlaki duruş olarak ortaya koyduktan sonra, acaba Djokovic bundan sonra hiçbir Grand Slam'de yer alamayacak mı sorusu önemli bir şekilde ortada. Çünkü belli ki Covid'in de çok ortadan kaybolacağı yok. Yani bu bakımdan ciddi bir risk ve yani mesele olarak önümüzde duruyor ve işte pandeminin başından beri belki de bu odakta karşılaştığımız en önemli problem oldu bu.
En net
Djokovic
kararın
özelinde
alındığı şey bu.
baktığımızda, evet. Ya Djokovic özelinde baktığımızda şimdi hani bugün birkaç gün önce The Guardian'da da bir makale vardı ve orada hani Djokovic'in otobiyografisinden bir alıntı yapılmıştı. İşte o da bu aşı karşıtlığı pozisyonunu nasıl savunduğunu aslında bize özetleyen bir yaklaşım. İşte hani Yugoslavya'da, yani eski Yugoslavya'dan bahsediyor ve işte komünizmin altında büyümüş insanlar olarak bize söyleneni kabul etmemiz hep şey yapılırdı. Farklı düşünmememiz istenirdi falan, hani belli başlı klişelerin tekrarlandığı bir şey ve aslında ben onu okuyunca Djokovic'in hani bir şeyleri sorgulamak ziyade hani niye böyle bir şeyleri sorguladığını zannederken niye bu kadar çarpık bir sonuca vardığını aslında bize özetleyen bir tutum olmuş. Belki hani Djokovic şu anda tabii ülkesinde çok rahat bir konumda olabilir ama yani Sırbistan'ın geneline bir baksın. Hani Sırbistan'ın genelinde halk nasıl yaşıyor? Yani Sırbistan politikasını özetlemek gerekirse Türkiye'ye rahmet okutacak orada bir şey var. İktidar düzeni var. Yani hani ya da Türkiye'de hiç aşağı kalır yanı yok diyelim. Yani bürokrasinin
Haksızlık
çürümüşlüğü
etmeyelim ya şimdi.
bakımından zenginliği paylaşan şeylerin, iş adamlarının iktidarla ilişkileri bakımından, halkın söz söyleme gücü bakımından korkunç bir durum var Sırbistan'da. Muhalefet çok ciddi baskılar altında. İktidar tamamen ülkeyi zapturapt altına almış durumda ve bütün yasaları da buna yönelik çıkartıyor. Yani bütün bunlar da işte 90'lar sonrası yani işte Djokovic'in önceki dönemi karanlık tablo olarak andığı, işte hani bize sunulanın aksini düşünemezdik falan filan diye andığı döneme dair bir durum ve Djokovic bu o Sırbistan içerisinde çok ayrıcalıklı bir konumda ve bunun keyfini sürüyor. Ama yani Djokovic'in işte o göğe çok sorgulayan bizim Djokovic'in ve çok sorguladığı için de aşı karşıtı olan ya da bununla birlikte her türlü yani bilim karşıtı safsata ya da safsatanın da savunuculuğunu yapan Djokovic'in çok da görmediği gerçeklikler bunlar. Ve yani ben o şeyi görünce hani Djokovic niye böyle bir yere savrulmuş konusunda kafamda bir anda bir ışık yandı. Yani hani meseleleri bu kadar çarpık değerlendiren bir ismin gelinen noktada buraya varmış olması çok şaşırtıcı değil. Geçenlerde bir arkadaşımdan duydum, o da hani buna dair yapılan bir yorummuş ama çok doğru bir yorum. Kaynağını bilmiyorum yorumun. Belki Twitter'da bir spor yorumcusu yapmış olabilir. O yüzden hani kaynağını bilmediğim için özür dileyeyim ama çok doğru geldi bana. Djokovic hani gelmiş geçmiş en iyi, en büyük tenisçi olmak varken en büyük aşı karşıtı olmayı tercih etti diye. Yani hakikaten meseleyi iyi özetleyen bir yorum ve yani şu anda kendi etti, kendi buldu bir
Evet.
durum var. Yani Djokovic için durumu böyle özetleyebiliriz.
Evet. Yani Djokovic meselesinden sonra böyle inanılmaz demeçler veren bir sporcudan sonra inanılmaz tavırları olan değil. Buradan bağlayacağım hafıza köşesine. Yine inanılmaz bir sporcudan bahsedeceğiz çünkü. Hafıza köşemizde bu hafta Jim Thorpe var. Jim Thorpe kim? Her hafıza köşemizde yeni bir şey öğrendiğimiz gibi bu hafıza köşemizde de öğreniyoruz. Jim Thorpe ABD'li yerli bir sporcu. Yani aslında sporcu mu doğmuş demek lazım? Ne demek lazım Fabian? Şimdi bu adam için yani şey gibi süper kahraman gibi dönemin sporcular arasında hangi işe elini atsa birincilikle çıkan, yüksek dereceyle çıkan falan bir insan. Jim Thorpe'un 18 Ocak'la alakası olimpiyat madalyalarının, kendisine verilen madalyaların ve sonrasında tekrar alınan madalyaların iade edilmesiydi, değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
Evet, 1983'te yani o öldükten çok yıllar sonra yani biraz geç bir iadeyi itibar. Ama evet, Jim Thorpe yani senin dediğin gibi hangi spora elini atsa orada başarılı olan yani komple bir sporcu, özellikle onun dönemi itibariyle de düşünürsek. Gerçi o zaman birden fazla sporla uğraşmak daha yaygın bir şeydi ama da Jim Thorpe hangi spora elini atsa orada başarılı olmasıyla öne çıkan bir isimdi ve yerli kökenli bir yani yerli Amerikalı ve işte yarıda İrlandalı. Ama tabii bütün yerli olmanın bütün dezavantajlarıyla büyümüş bir isim. Yani o dönemleri de düşünürsek o dönem çok daha ciddi baskılar altında Amerika'da yerliler. Hatta 1924'e kadar bütün Amerikalı yerliler Amerika kabul edilmiyordu. Hani bir önceki yüzyıldan özellikle kalma katliamlar, çatışmalar çok daha herkesin hatıralarındaydı ve ayrımcılık çok daha yüksek boyuttaydı. Yani bir yerlinin Amerikan vatandaşı kabul edilebilmesi için pek çok kendi geleneğinden gelen pek çok şeyi ardında bıraktığını ve hani biat ettiğini kanıtlamak yapması otoritelere, öyle söyleyeyim yani, o kadar.
Ne kadar da tanıdık abi, kelime. Hiç yabancı değil.
Ayrımcılık. Ayrımcılık dönemiydi ve Jim Thorpe böyle bir atmosferde sporda çok ciddi başarılar genç yaşlarından itibaren elde eden bir isim olarak öne çıktı ve olimpiyatlara katılmaya da hak kazandı. 1912 Stockholm'de pentatlonda ve dekatlonda altın madalya kazandı ve yani bu iki çok zorlu spor dalında gösterdiği başarıyla aslında yani ödülü alırken de İsveç kralının hani bayım siz dünyanın en iyi sporcususunuz diye kendisine övgüde bulunduğu belirtilir ve hani bu sporcu
O da cevap vermiş, sağ ol
Amerika'da
kral
da işte
demiş. Öyle yazılıyor. O da sağ ol kral demiş.
Evet. Ve hani bu sporcu dünyanın en iyi atleti olarak tanımlanan İsveç kralı tarafından sporcu. Olimpiyatlara giderken de işte hani New York Times'in falan şeyi direkt onun aslında yerli olmasıyla alakalı ve tabii yani daha böyle pejoratif ifadelerle yani işte kızıl derili şeye gidiyor falan şeklinde. Olimpiyatlara gidiyor yani işte neydi işte Güllü Şah Paris'te miydi? Bizde öyle o tip bir şey var ya. Yani onun şey yani o tam şeyle veriliyor yani işte Allah'ın kızılderilisi şeye gidiyor gibi, olimpiyatlara gidiyor gibi. Ama o dönemin olimpiyatlarını düşündüğümüzde hani bu olimpiyatlar hakikaten çok aslında toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin yer alabildiği bir organizasyon o dönemlerde. Çünkü bir kere işte çok katı bir amatörlük dayatması var ki işte bir yıl sonra altın madalyalarını kazandıktan bir yıl sonra madalyaları geri alınıyor. Jim Thorpe'un. Çünkü işte 4-5 sene öncesinde yarı profesyonel beyzbol oynadığı ortaya çıkıyor ve işte bu o dönemin IOC içerisinde çok büyük bir şey yani. Hani yapamazsın, böyle para kazanamazsın spordan falan diye bir yaklaşım var. Bu aslında hani bugün de çok aslında yanlış tartışılan bir mesele var. İşte amatörlük, sporda amatör ruh falan diye. Bu o dönemlerde aslında sporu sınıflı kılmanın önemli bir aracıydı. Ve olimpiyatlarda da sadece amatör sporcular yarışabilirdi. Yani dediğim gibi şimdi o dönemi bir düşünelim. Hani Jim Thorpe gibi sıfırdan gelmiş işçi sınıfı bir emekçi bir aileden çıkmış bir insanın aslında olimpiyatlarda hiçbir şekilde var olamaması anlamına evet. Geliyor bu dayatma. Çünkü yani eğer gününün işte atıyorum 10 saatini spora ayıracak kadar zengin bir insan değilsen, rahat bir insan değilsen spor yapamazsın o zaman. Jim Thorpe'un da para kazanması gerekiyor. Yani madem sporcu yani hiçbir şey yok, para kazanması gerekiyor. O zaman profesyonel olmak zorunda ve dönemin olimpiyat çevreleri bunu buna böyle işte korkunç sporun özünü şey yapan, sporun özünü mahveden bir şey olarak yaklaşıyorlar. Aslında orada yaptıkları esas şey sporun sınıflı konumunu korumak ve yani o dönemlerin İşçi sporları hareketini düşündüğümüzde de biraz da bu sporu sadece belli bir zümreye has kılan bu amatörlük anlayışına karşı bir mücadelede de görürüz.
Jim Thorpe buna itiraz ettiği mektubunda da, mektup yazıyor zaten Jim Thorpe'da bildiğim üzere. O zaman bütün kolej çocukları böyle yapıyordu ama kendi isimlerini kullanmıyorlardı. Ben orada hata yapmışım diyor aslında. Yani zaten var olan bir şey.
Evet ve hani şey gibi ifadeler de var yani ben işte basit bir yerli hani çocuğuyum yani ben bilemedim falan şeklinde evet. Bir tonda yazıyor hani mektubu ama Jim Thorpe bir daha sonra yani mecbur sporcu çünkü adam yani adam dünyaya sporcu olmaya gelmiş ve profesyonel yani başkaca sporları yapmayı sürdürüyor yani basketbol oynuyor, Amerikan futbolu oynuyor, beyzbol oynuyor, atletizmde yer alıyor, Amerikan futbolunda özellikle önemli başarılar elde ediyor ve yani NFL'in kuruluş süreçlerinde NFL'in kurucularından ve hani başkanlığını yapan bir yere kadar diyor ama yani sporu bıraktıktan sonra aslında hani bu işte bu spordaki amatörlük meselelerin ne kadar bu tip isimler için hayati olduğunu gösteren bir başka bir şey daha. Yani çok zor bir duruma düşüyor. Yani sporu bıraktıktan sonra bir kere bir şöhreti var ama bu şöhreti kullanabilecek bir statüsü yok. Yani çünkü bir yerli yani ne olursa olsun herkes ona gözle bakıyor ve işte hani bulabildiği böyle yani inşaat işçiliği de yapıyor, kapıcılık da yapıyor. Yani her türlü işte çalışıyor. Bodyguardlık yapıyor hani şeylerde. Güvenlik olarak da çalışıyor. Film sektöründe işte bir şey oynanacaksa eğer bir
yerli rolü, Kızılderili.
Atıyorum bir yerli rolü varsa mesela hani orada böyle ara sıra kendine yer bulabiliyor. Bir bakımdan başka bir yoluyla kazandığı işte özellikle film sektöründen yani özellikle hayat hikayesini satıyor. Yani oradan belli bir para o dönem için önemli bir para kazanıyor ama yani öyle de yüce gönüllü bir insan ki pek çok akrabasını doyuran, onlara bakan, onlar da çok kötü durumda. Böyle bir insan olduğu için aslında yani parasının büyük bir bölümü de buraya gidiyor ve yani sporu bıraktığı dönem büyük buhran yıllarına denk geliyor ve o yıllardan itibaren çok zor günler de geçiriyor. Kendisiyle birlikte ailesi de tabii ki. Yani alkolizmle de hani boğuşuyor ve hakikaten zorlu bir hayatı oluyor. Tabii ki tuzu kuru IOC çevreleri ve şey hani bunun farkında mı? Yani o dönemki aslında en büyük onun yarıştığı Amerika içerisinde rakibi Avery Brundage ve o da IOC içerisinde çok güçlü bir figür. Hani 1930'larda zaten böyle Nazi sempatizanı ve 1936 Berlin'de önemli rolü var. Daha sonra 1950'den itibaren IOC'nin başkanlığını da yapıyor ve yani bu eski dostuna öyle çok da yardımcı olduğu da söylenemez ama belli bir noktadan sonra Jim Thorpe'a en azından madalyalarını geri verme için bir lobi faaliyetleri başlıyor. Özellikle onun eyaleti Oklahoma'da yine yerli kökenli siyasetçilerin gündeme getirdiği bir şey olarak bu tartışmalar başlıyor ve işte 1983'te ancak altın madalyalarını Jim Thorpe tabii çocukları alıyor. Onun yerine 1953'te ölüyor Thorpe ve böyle bir iade itibar çok geç bir şekilde de olsa sağlanıyor. Yine onun adını onun adıyla anılan yani ismi değiştirilen bir kasaba da var ve yani orada anıtı, mezarı çok güzel bir şekilde bu da var. Yani bugün itibariyle evet çok saygı gören bir sporcu ama kendi döneminde ne kadar o saygı verildi orası ciddi bir soru işareti ve bu amatörlük, profesyonellik insanların hani bu konuya biraz daha ciddi şekilde kafa yorması için de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani daha demin de söylediğim gibi işte o romantik tanımlamaların hani işte o amatör sporlar bilmem ne falan o romantik tanımlamaların ötesinde sporun ve sporda bu tartışmanın ne kadar sınıfsal bir mesele olduğunu bize hatırlatan bir iş çünkü.
Evet. Teşekkür ederiz Fabian. Bu haftalıkta
Ben
süresinin
teşekkür
sonuna
ederim.
geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.